Gegen Press ilk bölüm, ilk kaydımız. Hayırlı olsun diyelim. Hikmet abi selamlar. Emre Bey selamlar size de.
Selamlar kardeşim. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun.
Merhabalar. Selamlar. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun abi.
Biliyorsunuz bir Beşiktaş maçımız var ama öncesinde bir Barcelona maçı hakkında geçtiğimiz gün, Perşembe günkü Barcelona maçı hakkında bir kısaca konuşalım. Öncelikle Hikmet abi senden birkaç görüş alalım. Daha sonra Emre ile de devam ederiz.
Tamamdır. Ben direkt gireyim konuya, şey yapmadan. Sene başından beri Barcelona'yı gözlemlemeye çalışıyorum. İşte bu Koeman'la birlikte başlayan dönüşüm sürecinden beri. İşte Messi'yi gönderdikten sonra Koeman nasıl bir kadro kuracak, Barcelona nasıl bir oyun oynayacak, işte o Hollanda ekolünün Barcelona'ya yansıması nasıl olacak vesaire diye. Koeman orada kimyayı tutturamadı. Koeman'dan sonra takımı en iyi bilen isimlerden bir tanesi olan Xavi'yi getirdiler. Xavi geldikten sonra en fazla çalıştığı husus, benim izlediğim kadarıyla, takımın sahadaki dağınık yerleşimini düzeltmek oldu. Daha fazla kısa ikinci bölgede ayağa garanti paslarla oynayıp kanatlarla içeriye kat etmeye çalışan, skor bulmaya çalışan bir takım haline dönüştü Barcelona. Fakat sezon başından beri izlediğimiz Barcelona Galatasaray maçında göremedik. Daha farklı bir oyun oynamaya çalıştığını gördük Barcelona'nın.
İyi ki de göremedik aslında. Tabii devam edelim. Araya girdim.
Genel itibariyle ikinci bölge paslarını çok yoğun kullanmaya çalıştılar. Fakat orada şöyle bir sıkıntı yaşandı. Her bölgede hemen hemen birebir eşleşti Galatasaray. Orta sahası ve savunması. Sayısal fazlalık sağlayamadılar. Orta sahada dribling yaparak, adam eksilterek hücuma gitmeye yönelik bir tek adam kullandılar. O da Traore'ydi. Traore de tek ayaklı bir adam. Hani sosyal medyada bu konuda tepki alıyorum ama fiziksel özelliklerini sadece topu rakibin arkasına atıp vücudunu ön tarafa koyarak kullanmaya çalışan bir adam. Van Aanholt yaklaşık 40 dakika kadar bayağı bir çalım yedi. Orada bayağı bir tokatlandı. 40 dakikadan sonra meseleyi fark ettiğinden itibaren o da çalım yememeye başladı. Tamamıyla kısır hale dönüştü. Ondan sonra ikinci yarıya Dembele ile girdi. Dembele bayağı bir zorladı savunmayı fakat Galatasaray olabildiğine ceza sahasının içinde karşıladı rakibi. İkinci bölgede çok fazla müdahale etmedi. Birebir eşleşmeye çalıştı. Velhasıl kelam Barcelona topla çok oynadı ama oyun oynayamadı. Şimdilik bu kadar yeterli sanıyorum. Sözü Emre'ye devredeyim.
Tabii yani burada Flood'unu da okumuştuk burada Traore hakkında. Ben aşırı beğenmiştim. Burada bizde dinleyenlerden okumayanlar varsa onlara da tavsiye ederim bunu okumalarını. Evet Emre'yi de dinleyelim. Barcelona maçı hakkında yorumlamalarını. Daha sonra da devam edelim yine.
Teşekkür ederim abi. Ya şöyle Galatasaray en temelde olayı iki tarafı değerlendirelim. Hem Barcelona açısından hem Galatasaray açısından. En temelde Avrupa Ligi'nde oynadığı oyunda çok fazla değişkenlik yaratmadı Torrent diye düşünüyorum Galatasaray'da. Hani bu açıdan işte ne bileyim ben kendimden bir önceki hocayı çok fazla taklit etmeyeceğim moduna da girmeden gayet işte en pragmatist oyun oynadı Avrupa Ligi'nde oynanabilecek. İşte topun arkasına yerleştiği Galatasaray'ın görece hatları çok iyi kapattığı ve geçiş hücumu kovaladığı bir oyun oynadı bu açıdan. Maçın detaylarına tekrardan gireriz ama benim en çok dikkatimi çeken şey Hikmet abi de az önce biraz değindi. Galatasaray çokça Barcelona'yı kanatlara itti. Yaptığı sıkı merkez savunmasıyla. Bu çok dikkatimi çeken bir husus oldu. Burada da yani beklerin kullanımı çok önemliydi Barcelona'da. Galatasaray'da iyice kanada itince olay biraz daha kanat tandanslı yürüdü maç biraz daha diyebilirim. İşte Jordi Alba'nın çok ileri çıktığını, Dest'in daha ikinci bölgede durduğunu falan biliyorduk. İşte Adama Traore'yi birebir bırakmak için Dest'in ikinci bölgede durduğunu ama Jordi Alba'nın daha ileri çıktığını, daha derinlik yarattığını, Xavi'nin böyle kullandığını biliyorduk en azından. Bunun dışında başka neye değinebilirim? Ya gerçekten Patrick Van Aanholt ve Sacha çok iyiydi. İkisi de çizgi savunmasında, kanat savunmasında çok iyi performans gösterdiler. Marcao Nelson zaten Avrupa Ligi'nin en iyi ikilisi diyebiliriz herhalde. Herkes aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Onlar da çok
net, net canım o.
Yani ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdilik ben de böyle bir özetle başlamış olayım ki devam ettikçe detaylara girerim. Hem de ilk programı
Peki,
heyecanını biraz atmış oluruz.
Ben ikinize birden sorayım. Öncelikle Hikmet abi özelim. Traore'yi ligde izlerken genelde kanattan gelip içe kat eden değil de genelde sıfıra inmeye çalışırdım. Bizim maçta nedense sıfıra inmedi de kanattan gelip sürekli bir içe kat etme çabası vardı. Sence bunu biz mi yönlendirdik içe kat etmesi için? Ya da böyle bir taktikle mi oynadı Barcelona?
Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla ben elimden geldiğince kendi haddimi ve çapımı aşmadan antrenörlerle bol miktarda konuşup sohbet etmeye, onlardan bilgiler edinmeye çalışıyorum. Şimdi bütün bu gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Torrent görüntülü analizlerle özel olarak çalıştırmış takımı. Bu çok belli öncelikle. Şimdi Traore'nin zayıf ayağıyla yaptığı ortaların kuş vurduğunu birkaç sefer göstermiş sanıyorum üst üste. Traore'yi biz önce yaklaşık 37-38 dakika doğru anlamda savunamadık. Her pozisyonda, şimdi Traore'nin genel itibariyle siz de izlediniz. İşte Premier Lig'i Emre yakından takip ediyor. Premier Lig'de de bayağı boy gösterdi Traore. Temel özelliği topu alır almaz rakibinin hamle yapıp onu engellemeye çalışmasını bekleyip ondan sonra çalım atmaya çalışması. Yani ilk 2 saniyelik zaman dilimi Traore için çok önemli. Eğer siz hamle yapmazsanız, hamle yapmadığın zaman daha fazla kenara doğru yaklaşmak zorunda kalıyor. İçgüdüsel olarak mı, aldığı talimat mı böyle, Galatasaray mı onu o tarafa yönlendirdi onu bilmiyorum. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi sol tarafta da Memphis oynamıştı mesela. Ferran Torres stoperlerden bir tanesiyle eşleşirken arka taraftan Memphis gelip ikinci santrafor rolünde topu karşılamak istiyordu. Fakat orada da şöyle bir sıkıntı baş gösterdi. Sacha Boey mükemmel oynadı. Artı Babel inanılmaz bir savunma disipliniyle sahadaydı. Alba'yı sokmadı o bölgeye. Alba ikinci bölgeyle üçüncü bölgenin geçiş noktaları aralarında oralarda takıldı. Isı haritalarına falan bakarsanız bunu da net olarak göreceksiniz. Memphis içeriye kaçtı. Ferran Torres'le üst üste bindiler. Marcao ile Nelson hiçbir zaman yüzü kendi kaleye dönük vaziyette hava topu karşılamadı. Yani bilmiyorum eğrisi doğrusuna mı denk geldi? Görüntülü analizlerin sonuçları mı? Yoksa Barcelona o gün yapmak istediklerini sahaya koyamadığı için mi böyle oldu? Bilmiyorum ama hiçbir zaman Marcao ve Nelson'un yüzü kendi kalesine dönükken herhangi bir müdahale yapma pozisyonunda bırakamadı Barcelona. Biliyorsunuz ki iki top karşılama şekli arasında teknik, mental ve fiziksel anlamda çok büyük farklılıklar vardır. Yüzün kaleye dönükken, geriye doğru koşarken yandan gelen topu karşılamakla hazır vaziyette kenar topu karşılamak, yani yüzün rakibe dönükken karşılamak çok ciddi anlamda farklılıklar içerir. Kolay olan hazır vaziyette yüzün rakibe dönükken topu karşılamaktır. Galatasaray her zaman kanatlarda, hemen hemen her atakta, kanatlarda Traore'yi ve oyuna girdikten sonra Dembele'yi kenar noktalarda yeterince oyaladı. Nelson ve Marcao her zaman hazır vaziyette karşıladılar. Bütün yan topları.
Ben de devam edeyim. Traore özelinde ve kanat savunması özelinde sorduğun soruya bir ufak bir açıklık getireyim. Ben o kadar Hikmet abi kadar detaylı söylemeyeceğim. Zaten her şeyi söyledi Hikmet abi, sağ olsun. Ben de şunu söyleyeyim. Biraz da burada kanat savunmasında ve kanat oyuncularını sıkıştırma noktasında merkezden oyunu merkezden kanata itip kanat oyuncularını orada yok etme, savunma anlamında yok etmeye çalışmak noktasında şöyle bir durum var. Bu biraz da 4-3-3 oynamanın da nimeti. Ben çok formasyona takılı bir adam değilim ama iç oyuncuyla oynadığınız zaman orta sahada iç koridorları kapatabilen görece dinamizmi yüksek oyuncularla oynadığınız zaman belki garip bir tabir olacak ama bekin kademesine giriyor bu sefer iç oyuncusu. Yani bekiniz oyuncunun sıfıra inmesini engellerken, Hikmet abinin dediği çok doğru bir şey, o açıyı kapatırken sıfıra inmesi için, bu sefer oyuncu topu terse çekip merkeze dönmeye çalıştığında veya ceza alanı önüne topu atmaya çalıştığında orada da kendisine karşılayan iç oyuncusu buluyor. Burada da Berkan'ın rolü çok önemliydi, o sol kanat özellikle. Ben de bunları eklemiş olayım. Bu biraz da 4-3-3'ün nimeti ve dinamizmin nimeti diyebilirim.
Evet, umarım buradaki maçta da doğru tercihlerle yine gündem olur ve turu atlayan tarafta biz oluruz. Şimdi yarın da bir önemli Beşiktaş maçına çıkacağız. Takım herhalde bugün İstanbul'a döndü. Saat 3.30'da uçağa bineceklerdi. Bugün döndüler. İstanbul'da hava durumu da iyi. Şu an muhtemelen stadın zemini de iyi durumdadır. Hikmet abi, sen bu maça dair ne düşünüyorsun? Rotasyon olur mu? Nasıl bir skor bekliyorsun? Nasıl bir oyun bekliyorsun?
Şimdi ben genel hatlarıyla Beşiktaş takımının bir takım olarak analizini yaparak oradan yola
evet, epey
çıkarak
eksikleri var. Eksikleri de var diyebiliyoruz baya.
Eksikleri var Beşiktaş'ın. Fakat hani yerine oynayan oyuncularda, az kadroda oynayan oyuncularda hemen hemen aynı temel mantık üzerinden hareket ediyorlar. Kalite düzeyleri değişmekle beraber. Onu da göz ardı etmeden söylüyorum. Şimdi Beşiktaş'ı sezon başından beri gözlemlediğimiz kadarıyla Sergen Yalçın döneminde de, Önder Karaveli döneminde de, ikisinde de benzer defolara ve benzer artılara sahiptir. Şimdi Beşiktaş'ın saha içerisinde tansiyon ve tempo belirleyecek kalibrede bir merkez orta saha oyuncusu yok. Yani Pjanic'i o meşhur İtalyanların regista tabiriyle oynattıkları dönemde Josef ve Atiba 8 numara gibi oynuyorlardı. Box to box. Fakat ikisinin de hücum verimliliği açısından sıkıntıları var. Atiba yine oyun zekasıyla vesaire gibi konularla kapatabiliyor kendi açıklarını. Fakat Josef bu anlamda çok sırıtıyor. Şimdi Pjanic eksik olduğu zaman Josef defansif orta saha pozisyonunda oynadığındaysa merkezde Pjanic'in olmamasından kaynaklanan merkezdeki oyun zeka seviyesinin düşüklüğünü sağ taraftaki Gezal sıkça merkez bölgeye doğru deplase olarak dengelemeye çalıştı. Şimdiye kadar izlediğim bu. Rozya genel itibariyle çizgiye basarak hareket ediyor. Gezal merkeze doğru kayarak pas istasyonu olmaya çalışıyor. Al-ver yaparak oyuncu eksiltmeye çalışıyor ve genel itibariyle derin paslarla hareket ediyorlar. Sol tarafta durum biraz daha farklı. Sol tarafta oynayan oyuncunun profillerine göre değişir tabii oynama mantıkları ama Larin'i biliyorsunuz zaten. Larin oynarsa eksikler içerisinde var mı hatırlamıyorum şu anda. Eğer oynarsa zaten onu biliyorsunuz, o klasik arka direk golcüsü pozisyonunda oynar. Orada güveni kullanırsa, güveni kullandığı zaman ön tarafta bir rol değişimi söz konusu oluyor. Batshuayi genel itibariyle stoperlerle fiziksel anlamda güreşmeye çalışırken, onları sağa sola taşımaya çalışırken Güven sıkça ceza yayı ve penaltı noktası civarına koşular atıp orada demarke vaziyette topla karşılaşabiliyor. Şimdi bu noktada Galatasaray bence nasıl bir tedbir alacaktır? Barcelona maçın seviyesinde defansif katı bir anlayış beklemiyorum ama benzer disipline sahip bir defansif anlayış bekliyorum. Beşiktaş'ı yine kenarlara itebilirse Galatasaray, köşelere iter, içeriye orta kesilmesini sağlarsa, Marka ve Nelson'a zaman kazandırırlarsa Galatasaray kenar topların hepsini toplar. Beşiktaş'ın genel itibariyle dengeli hücum etmeye çalıştığını, bunun için uğraştığını görüyorum. Fakat Gezal'ın gezgin hareket etmesinden, Alex Teixeira'nın sıkça sol tarafa deplase olmasından dolayı bu kez de merkezde açık vermeye başlıyorlar. Orayı Atiba kapatmaya çalışıyor. Atiba her tarafa yetişmeye çalışıyor. Hasılı kelam Galatasaray rakip hücum ederken kenarlara onları iterse, kaptığı toplarla merkezden içeri doğru girmeye çalışırsa, bunu da doğru adamlarla doğru zamanda uygulamaya çalışırsa ki Galatasaray yorgun gelecek. Önce İzmir'e gittiler. Oradan buraya gelmeleri ciddi bir olay oldu. Şimdi bunun psikolojik ve mental sıkıntıları da vardır muhtemelen. Olumlu da yansıyabilir, olumsuz da yansıyabilir. Kenarları kapatıp merkezden hücum ederse Galatasaray, oyunu belirli bir oranda tuttuktan sonra kopartabileceğini düşünüyorum. Fakat bireysel hatalar söz konusu olursa, ki bütün gazeteler şu anda, yarınki gazetelere baktığım zaman görüyorum, kadroda rotasyon olacağını iddia ediyorlar. Ben rotasyon açıkçası beklemiyorum.
Taylan ben ve de Halil'le çıkarız diye düşünüyorum.
Taylan yani Berkan'ı Muhammed bozulacağını düşünmüyorum ama onların önünde kullanılacak oyuncu farklılık gösterebilir. Feguli olabilir, Çıkıldağ olabilir. Ama ben Feguli'nin yine ilk 11 oynama ihtimalini yüksek olarak görüyorum.
Ben de az önce yarım kaldı. Çok çabuk Beşiktaş maçına geçeceğini tahmin etmedim Volkan. O yüzden Barça maçına
yok, dönebiliriz lan. Format bizim, şey bizim. Problem yok.
Eyvallah. Ya bir iki tane söyleyeceğim bir şey vardı Barcelona maçı hakkında. Ondan sonra tekrardan Beşiktaş maçı hakkında da gördüklerimi söyleyeyim kendimce. Barcelona
Tabii.
maçında Torrent'in bir stratejisi vardı. O da stoper mevkinden, birinci bölgeden Frankie de Jong'a gelen topları ve dahi Pedri ile olan pas kanallarını kapatmayı amaçlamıştı Torrent. Çünkü biliyordu, Pedri çok gezici bir oyuncu, denge bozacak ama onun bir şekilde topa sahip olması için önce topun Frankie de Jong'a gelmesi lazımdı. Fegül ile orayı çok baskıladı. Hikmet abi mesela onu güzel, Flood'un da güzel açıklamıştı. Ben de biraz da burada abimi yine överekten tekrardan ona bir değinmiş olayım. Orada orayı baskılayarak, Barcelona'nın stoperini baskılayarak Frankie de Jong'a top gelmesini engellemeye çalıştı Galatasaray. Bunu da görece başardı. İkinci yarı, Xavi bunu gördü muhtemelen. Bu konuda çok zorlandığını gördü. Şey yaptı. Sergio Busquets'i oyuna aldı. Bunun da bir amacı vardı. O da şuydu. Birinci bölgeyle üçüncü bölge geçişini diagonal, progresif 30 metre paslarla hemen yapabilmekti. Çünkü Busquets'in bu yeteneği var. Kafayı kaldırıp 30 metreye hem dikine hem diagonal paslar atabiliyor. Nitekim zaten gördük. Adama Traore 2-3 tane böyle top attı. Kafayı kaldırıp orta sahadan direkt topu oraya indirdi. O zaman ne oluyor? Merkezden 3. bölgeye geçerken ki enerjinizi biraz daha tasarruflu kullanmış oluyorsunuz. Çok az pas yaparak, tek pasla oraya inerek. Bu da çok önemliydi bence. Galatasaray'ın en zorlandığı anlarda Busquets'in topu direkt olarak 3. bölgeye indirdiği, Traore'ye indirdiği veya dikine oynamaya çalıştığı anlardı. Bunu da az önce söylediğimiz kanat savunması ve şeyle tolere etti Galatasaray. Onu da muhakkak söylemem gerekiyor. Galatasaray çok fazla adam adama savunma yapmadı. Gerçekten modern futbol, modern bir savunma takımı gibi. Atletico Madrid'de de bunu çok görürüz. Alanı iyi savundu Galatasaray. Çünkü Depay da Ferran Torres de çok gezici oyuncular. Bunu çok da fazla gördük. Çok fazla gezdiler savunmanın dikkatini, savunma çizgisini bozmak için. Ancak o kadar iyi konumlanmıştı ki Galatasaraylı oyuncular. Bilhassa işte o Marko Nelson Taylan üçlüsü o anda, o sekansları gördüyseniz aklınıza getirin. Hiç bozulmadılar, hiç araya kaçırmadılar. Bu da çok önemliydi bu açıdan, Galatasaray'ın savunma reaksiyonu vermesi buna. Beşiktaş maçına dönmek gerekirse şeylerin hepsine ben de katılıyorum. Yani Rozier Gezal olayı Galatasaray'ın belki de en çok zorlanacağı yer. İlk Beşiktaş maçından önce de bunları konuşmuştuk. Maalesef orada penaltı kaçırılmıştı Galatasaray. O şekilde mağlup olmuştu. Arka direktlerine dikkat edilmesini söylemiştik yine. O golden deydi Galatasaray. Yani nedense orada bir delik var gibi. O Muslera'nın ayağının dibinden o top sürekli arkaya sarkıyordu o dönemde. Birkaç kere tekrarlanan bir sekanstı, onu da söyleyeyim. Bence burada Torrent'in sol bek tercihi çok önemli olacak. Ömer Bayram, Patrick Van Aanholt, hani hangisini tercih eder? Çünkü Ömer Bayram'ı tercih ettiğiniz anda Rozier onunla tek başına manipüle edebilir. Yani beki manipüle etmek modern futbolda çok önemli abi. Rozier onu tek başına orada manipüle ederse Gezal içeriği karıştırma fırsatı bulacak. Ve genel Türk savunma yapısında, Türk savunma kalitesinde Gezal bunu fazlasıyla başarabiliyor. Çok kaliteli bir oyuncu çünkü. Kendisi Mahrez'in veliahtı gibiydi yani Premier Lig'den gelmeden önce. O gözle bakılıyor. Çok oynatılmasa da çok büyük kaliteye sahip bir oyuncuydu. O açıdan ben sol bek durumuna biraz dikkat çekmiş olayım. Bir de Barcelona maçı kadar geride karşılayacağımızı düşünmüyorum rakibi ben. Daha önde oynayacağımızı düşünüyorum biraz daha. İç saha avantajını da kullanarak.
Trabzon maçına önemli. Benzer bir oyun olur mu sence?
Abi Trabzon zaten çok güzel bir örnek verdim. Trabzon maçı Torrent'in geçiş hücumu felsefesini ana odak noktasına oturttuğu ilk maç bence. Ondan önce pas oyunu falan deniyordu. Hani işte ben topa sahip olayım, işte build up'larımı yapayım, pasla çıkayım, işte posesyon oynayayım falan filan. Hep bunları tekrar ediyordu. O Trabzon maçında bir işte ikinci yarı Abdullah Hoca değişiklik yapana kadar olan dönemde Galatasaray gerçekten çok efektif, çok karşıdakinin oyununu kabul ettiren bir hal ve tarzdaydı. Umarım öyle olur ama burada şey çok önemli. Yani ne kadar rotasyon yapacağınız da çok önemli. Şimdi çok net bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü 11'leri görmeden söyleyeceğin şey havada kalabilir. Yani her oyuncuya göre, her oyuncu grubuna göre oynayacağın oyun biraz değişiyor Galatasaray üzerinde en azından. Ama bizim en iyi becerdiğimiz oyun Trabzon maçında oynadığımız ve dahi Marsilya maçında oynadığımız ve dahi yenilmiş olsak bile bence Fenerbahçe maçında oynadığımız oyun geçiş odaklı, merkezde rakibi tabiri caizse kalbinden hançerleyip hemen skoru bulan oyun tarzı. Malzeme de buna uygun. Umarım yine bu şekilde olur diye düşünüyorum ama kadrolar çıktıktan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum.
Tabii umarım kadroların gelmesiyle birlikte daha net yorumlar olacaktır. Peki Beşiktaş maçından sonraki Perşembe günü asıl önemli maç Barcelona maçı. İç sahadaki Barcelona maçı. Bu maç için beklentileriniz neler? Ya da daha sonra yapacağımız programda mı konuştum bilmiyorum ama eksiklere göre belirleriz ama öncelik olarak içeride ne oynamalıyız Hikmet abi sence? Yani Barcelona'ya karşı biz ne yapsak tur şansımız olur?
Şimdi programı kapatmadan önce tabii güzel bir inceleme neticesi
detaya girmeden konuşalım diye sordum.
Tamam. Programı kapatmadan önce şey bir tane önemli bir not vereceğim size. Çok ciddi anlamda üstünde çalıştığım, faydalı olacağını düşündüğüm bir not bırakarak öyle kapatalım. Umarım unutmayız. Tabii. Şimdi Galatasaray ilk maçta ciddi bir savunma performansı gösterdi ve Barcelona'yı durdurdu. Barcelona topla oynamasına rağmen pozisyon bulamadı. Bu da ilginç. Mesela şimdi oyunda dominasyondan söz ediyorsak şayet, bunu profesyonel futbol adamları şöyle değerlendiriyorlar. Sadece topa hakimiyet yeterli olmuyor. Oyunda dominasyondan söz etmek için. Şutlara bakıyorlar. Ceza sahası içine giriş sayılarına bakıyorlar. Gollük pozisyonlara bakıyorlar. Kalecilerin kurtardığı pozisyonlara bakıyorlar. Kalecinin kurtardığı pozisyona bakarsak ilk yarıda biliyorsun mükemmel bir kurtarış yaptı Peña.
Evet.
Duran toptu. Duran topu organize bir atak olarak saymıyoruz. Barcelona'ya Galatasaray pozisyon vermedi diyebiliriz. Topu verdi ama pozisyon vermedi. Şimdi oynatmama kısmında başarılı oldu. Ve hatta Barcelona'dan daha net gol pozisyonuna girdi. Kerem'le girdi, Gomis'le girdi. Gomis çok küçük bir miktar farkla offside olduğundan dolayı evet, golü iptal edildi. Şimdi iki takım açısından değerlendirirsek Galatasaray tırnak içinde ezik gibi görünmüş olmasına rağmen ilk maçta ciddi anlamda mücadele etti. Barcelona'dan daha net gol pozisyonları buldu. Hem sayısal olarak daha net pozisyon hem görsel olarak daha net pozisyon. Kerem'in ayak içiyle bıraktığı top defans oyuncusuna çarpmasa muhtemelen köşeden içeriye girecekti. Yani buna herhalde itirazınız yoktur. Gomis'in pozisyonunda da şöyle bir adım daha geriden gelmiş olsaydı o zaman topu yakalayabilir miydi sorusu çıkacak tabii. Orasını bilemiyorum. Ama biraz daha geriden çıktığını varsayarsak 1-0 galibiyetle maçı bitirmiş ve buraya dönmüş olacaklardı. Yani Galatasaray aslında oynatmama kısmını da nispeten oynama kısmını da orada gösterdi. Barcelona'dan daha başarılı bir performans koydu ortaya bence. Şimdi burada biz iç sahada oynuyoruz deyip de futbolcular şayet biz daha önde basarız. Barcelona'ya önde karşılayacağız. İşte onları savunmadan çıkarmayacağız falan derlerse kötü bir skorla biter maç. Evet Barcelona'nın savunmasında sıkıntıları var. Fakat Barcelona'nın savunmasındaki sıkıntılar topla oynamayla alakalı sıkıntılar değil. Barcelona savunmasındaki oyuncular gayet Galatasaray'ı orta sahası kadar topla oynayabilen oyuncular. Fakat Pique'nin artık beli dönmüyor. Oynarsa. Pique'nin yerine oynayan Garcia, genç, dinamik gibi görünen ama pozisyon disiplininden oldukça uzak bir adam. Araujo da Barcelona'nın Luyendaması pozisyonuna döndü geçen maç. Galatasaray'ın topla oynamasına müsaade etmesi sebebiyle. Hani nasıl Galatasaray'da Luyendaman'ın önünü açıyorlardı. Galatasaray aynısını Araujo'ya yaptı. Genel itibariyle 3. bölgeye gönderdiği bir pas ben istatistik tablolarında da hatırlamıyorum. İzlediğim kadarıyla da aklımda kalan bir şey yok. Hasılı kelam Galatasaray aynı stratejiyi devam ettirip doğru zamanda doğru değişikliklerle 2. 3. bölgede dinamik adamları oyuna sokup onları çabuk paslarla topla buluşturursa galibiyet işten bile değil. Barcelona doğru planla ben bu tweet'i attığımda bana deli demişlerdi. Barcelona doğru planla yenilmeyecek bir takım değil.
Evet. Bunu yazan görmedim. Yani böyle en delikanlısı bile, en böyle atarlısı bile yeriz, şu kadar yeriz, bu kadar yeriz geyikleri dönüyordu. Ama senin o tweet efsaneydi. Solskjaer atmasını örnek görüyordun sanırım. O maçtan örnek alırdı gibi. Ve gerçek de oldu aslında.
Abi şimdi Sociedad maçında şöyle bir durum oldu. Barcelona ikinci bölgede dili gibi topla oynadı. Aldı verdi, aldı verdi, geri döndü. Geridekiler öne çıktı, savunma geldi. Orta saha yuvarlağının daha ilerisine yerleşti. Barcelona 10 kişiyle rakip sahadaydı ama aktif olması gereken bölgede aktif olamadı. Sayısal çoğunluğu sağlayamadı. Çünkü Sociedad hep kompakt kaldı. Hep topun arkasında sabit kaldılar. Kaptıkları toplarla da genel itibariyle bunun zamanlaması çok önemli. Bakın bugün Hikmet Karaman bunu Cardozo'yla yaptı Konya maçında. Basmıyorlar, bekliyorlar. Ceza yayı civarına rakip yaklaştığı zaman üçlü dörtlü presle birden topu kapıp genel itibariyle geride sigortalı olarak bırakılan stoperle ya da artık defansif orta sahayla kimse, rakipte tercih edilen kişi, onu sahanın en hızlı adamıyla eşleştiriyor. Hikmet Karaman'ın en büyük artısı olarak bugün yazmıştım Twitter'da. En büyük artısı budur. Galatasaray'da bunu Kerem ne yapabilir? Kerem'le Barcelona'ya bunu yapabilir.
Ben de şöyle değineyim. Xavi bize bir şey gösterdi ilk maçta. Dikkatli.
Daha zaten detaylı sonra yeni yaparız zaten maçtan önce. Daha böyle kısaca girelim.
Tabii. Bir iki cümleyle özetleyeyim. Ben zaten dediğim gibi Hikmet abi derinlemesine analiz ediyor. Ben bir ek yapayım. Xavi bize bir şey gösterdi. İkinci yarının başında Busquets'i alarak, az önce bahsettim işte 25-30 metre top atarak geçişleri çabuk yapmak istedi. Yerleşimleri daha böyle saldırgan davranmaktan ziyade hemen tek topta geçmek istedi. Orada bir şey yaptı aslında. Gerçi saldırganlıktan ziyade sözümü geri alayım. Belki bu biraz saldırgancı olabilir. 8 numaralarını kutuya sokmaya başladı. Bizim ceza sahamıza sokup daha orada kalabalık olmaya başladı. Bu bize bir şey gösterdi. Biz Barcelona'yı yaptığımız sakin savunmayla paniklettirebilirsek onlar bu riski alacaklar. Çünkü ve bunun için de şeyi beklemeyecekler. 75-80'i beklemeyecekler. Bu riski 50'de 55'te alacaklar. Çünkü maçı çabuk koparmak istiyorlar. Maç uzadıkça rakibin direncinin artacağını biliyorlar, bizim direnç, savunma direncimizin artacağını biliyorlar. Savunma yapmak böyle bir şeydir. Hücum yapmaktan daha yorucudur belki ama yaptıkça keyif alırsınız ve direnciniz artar. Bu açıdan baktığımızda biz orta sahada o boşlukları daha fazla bulmaya başlayacağız. Maçın ikinci yarısında da bir iki tane pozisyonda bulduk denebilir. O açıdan eğer sabırlı olursak Xavi'nin bu riskleri almaya başladığı anda İç sahada gol bulmamız işten bile olmayacak ikinci yarı bence. Çok da zor olmadığını düşünüyorum yani bu açıdan olayın. Çok da abartıldığı gibi olmadığını düşünüyorum. İlk maçta gördüklerimizi baz alırsak.
Peki. Teşekkür ediyorum ben ikimize de. İki maç için yorumlarınız için de. Son olarak Hikmet abi yaptığım bir çalışmadan bahsetmiştim.
Öncelikle Barcelona maçıyla alakalı Xavi'nin kendine yaptığı öz eleştiriyi hatırlatayım. Ben Emre'nin hatırlatacağını düşünmüştüm. Arada kaynamasın, onu da değerlendirelim. Ferran Torres'in mobil oyunundan şikayet etti Xavi. Basın toplantısında. Dedi ki bizim dedi forvetimiz çok fazla dedi ikinci bölgeye top almaya geldi. Biz ceza sahasını boş bıraktık. Tehlike bölgesine daha fazla adam sokmak isterdim dedi. Ferran Torres'i dedi geriye gelmesinden dolayı, topla buluşmasından dolayı, arzusundan dolayı tebrik ediyorum gibi bir şey söyledi. Ama dedi, onun dedi daha önde kalması, ceza sahasında tehlike bölgesinde bulunması gerekti dedi. Yani bu bize şunu gösteriyor. İkinci maçta tırnak içinde daha hedef adam gibi bir santrforla. Belki aynı kişi oynayabilir, yine Ferran Torres oynayabilir. Ama daha hedef adam modunda bir mantıkla oynayacaklarını gösteriyor. Yani oyunu daha öne yıkacaklar. Bek ve kanat rollerinde değişiklikler olabilir. Daha gole odaklı oynayacaklarını düşünüyorum. İlk maçtaki kadar fazla topla oynamayı önemsemeyip daha dikine bir oyun oynanacağını düşünüyorum.
Şavi'nin açıklamalarını çıkardım. Ara paslarla besleyecekler içeriye.
Abi Barça maçı öncesinde malzeme bırak abi. Bak insanlar böyle yapıyor. Sen hepsini konuştun şu an.
Malzeme bizde çok. Sadece aynen. Şunu söyleyeyim size. Sezon başından beri Galatasaray'ın yaptığı atakları galip durumdayken, berabereyken ve mağlup durumdayken olarak bunları değerlendirdik. Geçenlerde çok saygıdeğer bir abimizle bir sohbet etme imkanımız oldu. Galatasaray maç 0-0 giderken 100 barem üzerinden 30 puan kadar ceza sahasına giriyor. Galip pozisyondayken 27'ye düşüyor. Mağlup pozisyondayken %59'a çıkıyor. 100 üzerinden 59. Yani Galatasaray'ın rakip ceza sahasına girme sayısı maçın skoruyla çok doğru orantılı. Buna artık panik oyunu mu dersiniz? Agresif skoru koparmak için öne doğru fırlayıp saldırmak mı dersiniz? Bu kısmını değerlendirmek size kalmış. Yalnız galibiyet ve mağlubiyet arasında bu kadar uçurum derecede farkların olduğu çok fazla takım yok Avrupa'nın üst düzey 5 liginde. Not olarak eklemek istediğim buydu. Daha detaylı bunu anlatırım sonra.
Tabii ileriki yayınlarda da bunu mutlaka konuşuyoruz. Benim bir de dünden beri takıldığım Stefan Thomas konusu var, biliyorsunuz Göztepe'nin başına geldi. Dün de bir istatistik okudum. Daha önce Antalya ve Rize'yi yönetmiş teknik direktör olarak. 26 maçta 5 galibiyeti var ve küme düşmemeye çalışan Göztepe'nin başına Thomas'ı getiriyorlar. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela niye Thomas'ı getirirsiniz? Bir yönetici olarak bu istatistiğe sahip Thomas'ı niye getirirsiniz? Dün de 27'de 5 oldu. Dün de yenildiler. Sizin bu konudaki görüşünüz ne acaba?
Şimdi Göztepe benim sevdiğim bir takım. Benim ligde evet, böyle bazı çok sevdiğim takımlar. Göztepe onlardan bir tanesi. Göztepe'yi kulüp yapısından dolayı seviyorum ben. Ellerinde çok değerli ve kaliteli scoutlar var. Scout transferlerinde çok başarılı işler yaptıkları da söz konusu. Mesela örnek olarak Tianic, Obinna, Ndiaye. Üçü de çok başarılı transferler bence. Bence ligin ortalama seviye üstündeki yabancılar içerisinde herhalde ilk 10'a girer bu 3 isim. Çok iddialı değil, ilk 10 diyorum. Ama bakıyorum ki sol kanat bekte Berkan Emir oynuyor. Mesela Göztepe'nin o benim övdüğüm scouting ve araştırma departmanına ters bir durum bu. Sağ tarafta Kerim oynuyor ya da Murat Paluli oynuyor. Şimdi bu kadar muazzam bir potansiyel varken neden bu kadro doğru şekilde kurulmuyor bilmiyorum. Bu konuyla alakalı bir malumatım yok. Nestor El Maestro geldi. Önceliği savunmayı toparlamak ve oynatmamak üzere bir takım kurmaktı. Ben savunmada yaptığı aksiyonlarını bayağı övmüştüm Nestor El Maestro'nun. Fakat ben şöyle düşünüyordum. Şimdi genel itibariyle hocalar gelirler, önce savunmayı oturtturmaya çalışırlar. Çünkü bir takıma gider gitmez direkt hücum aksiyonlarını ön plana çıkartıp hurra ben saldırıyorum, önüme geleni parçalayacağım derseniz muhtemelen her maç dörtlük beşlik olursunuz savunma disiplinini oturtmadan. Her hocanın farklı bir savunma aksiyon planı vardır. Nestor El Maestro savunma planını oturtmaya başladı dediğimiz andan itibaren hücumla alakalı hiçbir şey yapmadı. Bu da gidişine sebebiyet verdi. Thomas bu ligde işsiz kalmayan hocalardan bir tanesi. Şimdi dün Trabzon maçında çok arzulu oynadılar ama inanılmaz gedik verdiler mesela. Hani önde bastıklarında ön tarafa fırlayan dörtlü arkasında kocaman bir boşluk bıraktılar ki Trabzonspor'un en rahat işleyebileceği durumlardan bir tanesidir bu. Berat olduğundan dolayı işleyemedi Trabzon. Berat çıktıktan sonra Dorukhan'a dikkat edin. Aldığı her topta zıpkın gibi bomboş alanda 20-25 metre toplu driplikler yapıyor. Yani önüne herhangi birisi gelmeden. Obinna onu yakalayana kadar bomboş alanlarda 25-30 metre topla birlikte koştu sürdü. Bu çok ciddi bir problem. Şimdi ne olacak? Thomas eğer buraya tedbir almazsa Göztepe bu gidişle düşer. Çünkü merkezde bu kadar büyük gedikler veren bir takımın ligde kalma ihtimali yok.
Ben de birkaç başka konuda ekleme yaparak ben de son sözlerimi söyleyeyim. Ondan sonra kapatacağız herhalde.
Aynen kapanışı yaparız seninle birlikte.
Şöyle ben bu işe çok karşıyım. Mesela ligin birkaç tane antrenör özelinde dönmesine, işte Yani bu kadar portföy dar olmamalı ligde. Bu sene bence biraz o yıkıldı işte. Nuri Hoca, Emre Hoca, Sergen Hoca geçen seneden bu seneye. Yani biraz
lütfen
daha...
Sami Hocam da var. Lütfen ekleyelim.
Sami Hoca. Abi Kasımpaşa'yı bir gün program yapalım. Konuşalım. Benim orada Doğucan Aspolat evladım var. Hikmet abi biliyorsun. Çok beğeniyorum. İlk
Kasımpaşa özel yayını yaparız ya.
Aynen. Volkan ilk söyleyenlerden biri de benim. Hikmet abi şahit. Doğucan'ı böyle ilk yakın izleyenlerden biri de benim. Twitter aleminde yazmış.
Yani benim de orada bir evladım olduğu için yakinen biliyorum. Evet.
Aynen.
Benim
bir daha
ayrıldım.
Rangdong.
O Galatasaray'ın evladı Volkan. ben buna karşıyım abi. Bugün konuştum bir arkadaşımla ben de Thomas olayını. Biraz isabet oldu üstüne. Bana şunu söyledi. Menajeri çok iyi çalışıyor abi dedi. Yani, muazzam bir adam dedi. Network
yani
çok
Hırvat güzel. Tayfun Korkut diyorsun.
Abi bence Tayfun Korkut'tan iyidir Thomas.
Gelecek program unutmayalım da Tayfun konusuna girelim ya. Ben de o konuda hem doluyum hem de meraklı dinlemek istiyorum yani.
Abi Bundesliga'daki kredisi bitti. Muhtemelen Thomas'ın da Türkiye'deki kredisinin biteceği gibi bu.
Aynen.
Göztepe.
Ya şey bu arada ben şeyi de belirteyim. Arada bir böyle Premier Lig sıkıştırayım araya. Ben yakın takip ediyorum Hikmet abinin de az önce söylediği gibi. Ronaldo dün yine neden Ronaldo olduğunu herkese gösterdi bence.
Ama dün gösterdi bence gitti gidelim.
Ya abi şöyle, Ralf Rangnick'le aralarında bir çekişme var onların. Rangnick Hoca geldiğinden beri. Rangnick de özel program yapabileceğimiz karakterlerden biri bu arada. Hikmet abi de çok sever, ben de.
Bir insan Rangnick'le problem yaşıyorsa problemlidir. Yani ben meseleye böyle bakıyorum.
Ama o da şimdi şey yapmıyor. Gelmeden önce mesela Luke Shaw'a hani Manchester United'ın Ömer Bayram'ı minvalinde yorumlar yaptı adam Manchester United'ın başına gelmeden önce. Biraz... O açıdan da hani direkt olarak duygularını basın önünde belli eden bir adam olduğu için Rangnick Hoca biraz sürtüşmeler oldu. Ronaldo'nun da bu bir baş kaldırısı gibiydi adeta performansı. Çünkü United'ın normal şartlarda toplumu bu kadar yani ne bileyim ya ben yenmesini beklemiyordum açıkçası. Onu da belirteyim. Son olarak da ben ilk program böyle genelde biraz bana böyle oluyor. İlk 1-5-10 dakika heyecanlandım. Sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ederim. Sizle sohbet etmek çok keyifli benim adıma. Sağ
yalnız abi adamlardaki başkaldırıya ve isyanı resti gördüm jestlerine bakar mısın? Bir tanesi gözdağı veriyor. Ötekisi çıkıyor hat-trick yapıyor.
Tabii. Ya biz böyle yani, zaten. Profesyonellik böyle bir şey.
Sallama. Basının önüne atma. Malzeme yapma, takım içerisinde gruplaşma, o bu bilmem ne falan yok. Bir tanesi çıkıyor patır patır eleştiriyor. Ben diyor yarın kadroya girecek oyuncularıma odaklanmayı tercih ederim diyor. Onunla alakalı soru sorulduğu zaman falan. Böyle direkt kestirip atıyor. Ötekisi de vay sen beni dikkate almıyor musun? Al o zaman sana 3 tane gol diyor. Yani cevaplar böyle verildiği zaman çok klas oluyor be.
Yani bu açıdan cevaplar sahada verilmelidir diyebilir miyiz Hikmet abi?
Kesinlikle.
Çok farklı bir kültür tabii. Yani bizim imrenerek bakacağımız, baktığımız ve daima bakacağımız farklı bir futbol iklimi, farklı bir futbol kültürü.
Bir gün bol bol konuşuruz Premier Lig ya. Ben anlatırım size.
Evet. O zaman ufaktan kapatalım mı? Son diyecektiğiniz şeyler yoksa. Ben teşekkür ediyorum ikinize de. Yaklaşık 40 dakika oldu.
Bence çok keyifliydi. Devamını bekliyoruz.
Bence de çok keyifliydi. Hepinize çok teşekkür ederim.
Peki. Teşekkür ediyorum o halde. Herkese sağlıklı günler dilerim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.